Ayrım 2, sayfa 13. Kaan'ın giyinmesi bitince William'in hemen önü sıra bitişik, boş odadan geçip kapısının iki kanadı açılmış bekleyen bir sonraki odaya geldi. Çok iyi bildiğine göre burada kısa süredir Bürsner adında bir daklo kız oturmaktaydı. Sabahları genellikle pek erken işe gidiyor, geç vakit eve dönüyordu. Kaan bugüne kadar kızla yalnızca selamlaşmış, aralarında ondan öte bir konuşma geçmemişti. Kızın yatağının yanı başındaki komodin şimdi odanın ortasına çekilerek soruşturma kürsüsü yapılmış, başına da şef geçmişti. Şef ayak ayaküstüne atmış ve bir kolunu sandalyenin arkalığına dayamıştı. Odanın bir köşesinde üç genç adam dikiliyor, Fräulein Büssner'in duvardaki bir hasır üzerine iliştirdiği fotoğraflara bakıyordu. Açık pencerenin tokmağından beyaz bir bluz sarkmaktaydı. Karşı evin penceresine yine deminki iki ihtiyar abanmıştı ama yalnız değillerdi şimdi. Arkalarında gömleğinin yakası açık upuzun biri dikiliyor, kızla çalan sivri sakalını parmaklarıyla boyuna evirip çeviriyordu. Belki de yalnızca Kaan'ın dalgın bakışlarını kendi üzerine çekmek için "Joseph K?" diye sordu şef. K, benim der gibi başını salladı. "Bu sabah olanlar sanırım sizi pek şaşırtmıştır," dedi şef. Sorgulama sırasında gerekecekmiş gibi komodin üzerinde duran birkaç öte biriyi, bir kibritle şamdanı, bir kitapla iğne yastığını iki eliyle çekip bir kenara aldı. "Elbette," diye cevapladı K. Sonunda aklı başında biriyle karşılaşıp ilgili sorun üzerinde konuşabildiği için rahatlık duydu. "Elbette şaşırdım. Ama pek de şaşırmış değilim asla." "Nasıl? Pek şaşırmadınız mı?" diye sordu şef. Şamdan alıp komedinin orta yerine koydu. Geri kalan öteberileri de şamdanın çevresine dizdi. "Beni yanlış anladınız galiba," diye devam etti K. "Demek istiyorum ki..." Birden sözlerini ara verip çevresine bakınarak oturacak bir sandalye arandı. "Oturmama izin verirsiniz sanırım." "Oturmak usulden değildir," diye cevapladı şef. Bunun üzerine K, bir ikinci kez ara vermeden konuşmasını sürdürdü. "Şaşırmaya pek şaşırdım kuşkusuz. Ama benim gibi 30 yaş yaşadıktan ve hayatın güçlüklerine tek başına göğüs geldikten sonra insan şaşırtıcı olaylara karşı nasırlaşıyor. Bunlar üzerinde hele bugünkü gibi olursa pek durmuyor." "Neden bugünkü gibi?" "Hani olup bitenlere bir şaka gözüyle baktığımı söylemek istemiyorum. Çünkü harcanan çabaların kapsamı o kadar geniş ki bir şaka olamaz bu. Şaka olsa bütün pansiyondakilerin, sonra siz hepinizin buna katılması gerekir ki bu da bir şaka sınırını aşacaktır. Yani olup bitenler bir şakadır demiyorum." "Çok doğru," diye cevapladı şef. İçinde ne kadar kibrit bulunduğunu anlamak üzere kutuyu açıp baktı. "Ama öte yandan," diye sürdürdü konuşmasını K, bütün odadakilere dönerek, hatta resimler önünde dikilen üç baya da dönerek konuşmayı pek isterdi. "Öte yandan fazla üzerinde durulacak bir şey değil. Bunu şuradan çıkarıyorum ki, dava edilmeme karşın dava edilmeme haklı gösterecek en ufak bir suç bulunmuyor ortada. Ama bunun da nihayet pek önemi yok. Asıl sorun kimin tarafından dava edildiğim. Sonra bu davaya hangi makam bakıyor? Sizler memur musunuz, nesiniz? Üzerinizdekilere..." Sözün burasında Franz'a döndü K. "Üniforma denmezse yolculuklarda giyilen giysilere benziyor daha çok. Hiçbirinizde üniforma yok. İşte bu soruların açıklığa kavuşturulmasını istiyorum ve eminim bu yapılırsa birbirimizi alabildiğine içtenlikle veda edip ayrılabileceğiz." Bunun üzerine şef elindeki kibrit kutusuyla komodinin üzerine vurdu. "Büyük bir yanılgıya düşüyorsunuz," dedi. "Burada gördüğünüz baylarla ben sizin bu davada düpedüz ikinci planda kalıyoruz. Hatta dava ile ilgili hemen hiçbir şey bildiğimiz yok. Üzerimizde şu an en resmi üniformalar bile bulunsa durumunuzun kötülüğünde yine de en ufak bir değişiklik olmazdı. Hem size asla diyemem ki dava edildiniz. Daha doğrusu dava edilip edilmediğinizi bilmiyorum. Tutuklu bulunuyorsunuz, doğru. Ama ötesinden haberim yok. Belki görevliler boşboğazlık edip size başka şeyler anlatmıştır. Böyle bir şey varsa yalnızca boşboğazlık olmuştur bu. Sorduklarınızı her ne kadar cevaplandıramıyorsam da size şu kadarını öğütleyebilirim ki bırakın bizleri, bırakın başınıza gelecekleri de daha çok kendinizi toparlamaya bakın. Suçsuzum diye böyle yargıya vermeyin ortalığı. İnsanda uyandırdığınız hiç de kötü sayılmayacak izlenime gölge düşürmüş olursunuz. Hele konuşurken kendinizi öyle kapıp koyvermeyin. Örneğin demin söylediklerinizin hemen hepsi birkaç kelimecik konuşsanız bile davranışınızdan çıkarılacak şeylerdi. Hem size pek fazla yararı dokunacak yanları yoktu. K şefe dikmişti gözlerini. Bir okul öğrencisi gibi yaşça belki kendinden küçük birinden ders alıyordu. Açık yürekliliğinden ötürü terslenip paylanmıştı. Tutuklama nedenini ve tutuklama emrini verenlere ilişkin herhangi bir şey de öğrenebilmiş değildi. Bir telaş düştü içine. Aşağı yukarı gezinmeye başlandı. Kimse de "neden geziniyorsun?" demedi. Gömleğinin yenlerini yukarıya çekti. elini göğsünün üzerinde dolaştırdı, sonra saçlarını düzeltti. Üç bayın önünden geçerken, ''Ne saçma?'' dedi. Baylar başlarını döndürüp nazik ama ciddi bakışlarla Kay'ı süzdüler. Kay sonunda yine şefin kürsünün önüne gelip dikildi. ''Savcı Hesterer iyi dostumdur.'' dedi. ''Kendisine telefon edebilir miyim?'' ''Elbette.'' diye cevapladı şef. ''Ama kendisiyle özel bir sorun üzerinde konuşmayacaksanız bilmem bir manası var mı?'' ''Bir manası mı?'' diye bağırdı Kay. Kızmaktan çok afallamıştı. ''Siz kim oluyorsunuz Allah aşkına? Hem bir mana arıyor hem de burada manasızlığın daniskasını yapıyorsunuz.'' Eh, bu kadarına da pes doğrusu. İlkin bu baylar tutup bir baskında bulunuyorlar bana. Sonra da şimdi burada kimisi oturmuş, kimisi ayakta bana sizin önünüzde parande attırmaya çalışıyorlar. Madem ki sözüm ona tutuklandım, bir savcıya telefon edişimli manası açık sanırım. Pekala, telefon etmeyeceğim. Yok canım, buyurun dedi şef ve elini telefonun bulunduğu holden yana uzattı. Buyurun, telefon edin. Hayır kalsın dedi K ve pencereye doğru yürüdü. Karşıdaki seyirci topluluğu hala eski yerindeydi. Ne var ki, Kaan'ın pencereye yaklaşması üzerine rahatları biraz kaçar gibi oldu. İki ihtiyar doğrulup pencereden çekilmek istedi. Ama arkalarında dikilen adam kendilerini yatıştırdı. Parmağıyla şefe pencereyi gösterip, ''Karşıda da seyirciler var!'' diye sesini yükseltti Kaan. Bunun üzerine, karşı evdeki üç kişi hemen birkaç adım uzaklaştı pencereden. Hatta iki ihtiyar, gerilerinde dikilen adamın arkasına kaçıp saklandı. Adam vücuduyla ihtiyarları siper oldu ve ağzını oynatmasına bakılırsa aradaki uzaklıktan ötürü anlaşılmayan bir şeyler söyledi. Ama karşıdakiler büsbütün de kaybolmamıştı gözden. Eskisi gibi pencereye sokulabilecekleri anı konular gibiydiler. Arsız, saygısız insanlar ne olacak diye söylendi K ve yeniden odaya döndü. Başını çevirip göz ucuyla şefe baktı. Anladığı kadarıyla şef de galiba onunla aynı düşüncedeydi. Ama belki de hiç dinlememişti kendisini. Çünkü bir elini olduğu gibi masanın üzerine yapıştırmış, parmakların uzunluğunu birbiriyle karşılaştırır görünüyordu. İşlemeli bir örtü yayılmış bavul üzerinde oturan iki görevli dizlerini ovuyor, üç genç bay ise ellerini kalçalarında gelişigüzel sağa sola bakınıp duruyordu. Artık kullanılmayan bir büro gibi çıt yoktu ortalıkta. ''Baylar!'' diye sesini yükseltti K. Bir an bütün odadakileri omuzlarında taşıyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Halinize bakılırsa benim işte yapılacak bir şey kalmadı. Sanırım en iyisi bana karşı davranışınızın eğriliği ya da doğruluğu üzerinde daha çok kafa yormayıp karşılıklı el sıkışmak ve işi tatlı bir sonuca bağlamak. Siz de benim gibi düşünüyorsanız buyurun. Sonra şefin masasına yaklaşıp elini uzattı. Gözlerini kaldıran şef dudaklarını dişleyerek Kaan'ın uzanan eline baktı. Kaan şefin elini vereceğinden umutluydu henüz ama şef ayağa kalkarak Fräulein Büssner'in yatağı üzerinde duran sert ve yuvarlak bir şapkayı aldı. Yeni bir şapkayı dener gibi iki eliyle kollayarak tutup başını geçirdi. Ardından Kay'a dönerek, ''Her şey ne kadar da basit görünüyor size.'' dedi. ''İşi tatlı bir sonuca mı bağlayalım?'' buyurdunuz. ''Yo, olacak bir şey değil. Ama sakın bu sözlerim umutsuzluğa düşürmesin sizi. Hem neden umutsuzluğa düşesiniz? Sadece tutuklandınız, o kadar. Benim ödevim size bildirmekti bunu. Bildirdim ve tutuklama haberinde nasıl karşıladığınızı gördüm. Bugünlük bu kadar. Birbirimize vedalaşabiliriz artık.'' Ama kuşkusuz ileride yine görüşmek üzere. Sanırım şimdi bankaya gitmek istersiniz. Bankaya mı? Diye sordu K. Nasıl olur? Tutuklu değil miyim? K'nın sorusunda kafa tutarcasına bir eda vardı. Çünkü her ne kadar el sıkışma önerisi kabul edilmemişse de bu adamlar karşısında özellikle şefin ayağa kalkmasından bu yana giderek daha çok bağımsızlığına kavuştuğunu hissediyordu. Onlarla oynamaya başlamıştı. Evden çıkıp gitmek istediler mi? Sokak kapısına kadar arkalarından seyirtecek, kendisine tutuklamalarını söyleyecekti. Bu yüzden tekrarladı sözlerini. Madem ki tutukluyum, bankaya nasıl giderim? O anda odanın kapısına varan şef, ha bakın siz beni yanlış anladınız dedi. Tutuklanmaya tutuklandınız, ona şüphe yok. Ama yine eskisi gibi işinizde çalışabilir, her zamanki yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Öyleyse tutuklanmak pek kötü bir şey değil, dedi K, şefe yaklaşarak. Ben asla öyledir demedim ki, diye cevapladı şef. O zaman tutuklandığımı bildirmeseniz de pek bir şey gerekmezdi dedi K. Ve şefe daha da çok sokuldu. Bu arada öteki baylar da gelmişti. Şimdi hepsi kapının önündeki daracık yerde toplanmıştı. Ama bildirmek ödevimdi dedi şef. Saçma bir ödev dedi K yumuşamaz. Olabilir diye cevapladı şef. Ancak bu gibi konuşmalarla boşuna vakit kaybetmeyelim. Bankaya gitmek istersiniz sanmıştım ben. Madem söylenenlere bu kadar dikkat ediyorsunuz o zaman şunu da ekleyeyim ki sizi bankaya gidin diye zorlamıyorum. Yalnızca gitmek istersiniz sanmıştım. Size kolaylık olsun, bu vakit bankaya gidişiniz pek dikkati çekmesin diye de meslektaşınız şu üç bayı yanınıza arkadaş olarak vermek istemiştim. ''Nasıl?'' diye bağırdı K ve gözlerini şaşkınlıkla üç paya dikti. Kendilerini hala Fräulein Büssner'in resimleri önünde bir arada dikilirken görür gibi olduğu bu silik, kansız ve solgun benizli genç baylar, gerçekten de K'nın kendileriyle aynı bankada çalıştığı memurlardı. Ama K'nın meslektaşları falan değillerdi. Bunları onun meslektaşları diye göstermek bir abartma sayılırdı. Ve her şeyi bilen şefin bunu bilmemesi bir eksiklikti doğrusu. Öte yandan bayların bankanın küçük memurlarından oldukları da kuşkusuzdu. Nasıl da K'nın gözünden kaçmıştı? Şefle görevlileri ne kadar kendilerini kaptırmıştı ki bu üç genç bayı bu habire elini kolunu sallayan sanki baston yutmuş Rabensteiner'le gözleri çukura gömülmüş sarışın Kulih'i ve yüzündeki müzmin bir kas geriliminin yol açtığı gülüşe katlanılamayan Kaminer'i tanıyamamıştı. Çok geçmeden K, ''Günaydın baylar'' dedi ve önünde kusursuz bir şekilde eğilen memurlara elini uzattı. ''Sizleri tanıyamadım bir türlü. Şimdi çalışmaya gidiyoruz ha?'' Baylar sanki bütün zaman bu anı gözlemişler gibi gülerek ve hızlı hızlı başlarını salladılar. K, şapkasının odada kaldığını fark edince hepsi şapkayı alıp gelmek için birbiri ardına seyirtti. Bu da bir bakıma onların ne yapacaklarını bilemez durumda olduğunu gösteriyordu. K kımıldamadan dikilip açık iki kapıdan onların peşi sıra baktı. En geride vurdum duymaz Rabensteiner kalmıştı tabii. Çıtkırıldığım bir tırsa kalkmıştı o kadar. Kaminer şapkayı getirip K'ya uzattı. Kaminer'in gülümsemesinin kasıtlı olmadığını, zaten onun kasıtlı gülümseyemeyeceğini bankada ister istemez sık sık yaptığı gibi burada da bir kez daha aklından geçirmeden duramadı K. Halinde işte pek suçlu bir ifade sezilmeyen Bayan Gruba, holde bütün kalabalığa kapıyı açtı. K'nın gözü önce de çok kez olduğu gibi Bayan Gruba'nın önünün kuşağına takıldı. Güçlü beli gereğinden fazla sıkmıştı kuşak. Aşağıya inince saatini çıkarıp elini aldı K. Zaten yarım saati bulan gecikmeyi durup dururken daha da arttırmamak için bankaya otomobille gitmeye karar verdi. Kaminer bir araba çevirmek üzere köşe başına koştu. Baylardan öbür ikisi de K'yı oyalamaya çalıştı. Ansızın Kulih karşı evin kapısını gösterdi. Kapıda sivri sakalı kızla çalan uzun boylu bir adam belirmişti. Bütün vücuduyla ortada görülmekten ansızın ürktü adam. Geri geri giderek duvara yaslandı. İki ihtiyara gelince, henüz merdivenlerden iniyor olacaktı. K daha önce gördüğü, hatta şimdi ortaya çıkmasını beklediği uzun boylu adama dikkatini çektiği için kızdı Kulih'e. Kendi başına buyruk bu kimselerin sözlerini ne kadar yadırgayacağını düşünmeden, ''Bakmayın o yana!'' diye çıkıştı. Ama bu sözler için bir açıklamada bulunmak zorunda kalmadı. Çünkü araba gelmişti. Hemen binip yola koyuldular. Birden anımsadı K. Şefle görevlilerin evden çıkıp gidişini adeta hiç fark etmemiş. Şef üç memuru, üç memur şefi onun gözünden saklamıştı. Bu da biraz dalgınlığını gösteriyordu. K bu bakımdan kendini daha bir dikkatli denetim altında tutmaya karar verdi. Bir ara elinde olmaksızın arkasına döndü. Şefle görevlileri belki bir kez daha görebilirim umuduyla arabanın arkasından sarkıp baktı. Ama hemen yine başını çevirdi, kimseyi aramaya kalkmamış gibi köşeye yerleşti. Halinden pek anlaşılmıyorsa da asıl şimdi oyalanmaya karşı bir gereksinim duyuyordu. Ne var ki kendisine eşlik eden baylar yorulmuşa benziyordu. Rabensteiner arabanın sağından, Kulih ise solundan dışarıyı seyretmekteydi. Geriye bir tek Kaminer kalıyordu ki onun yüzündeki sırıtışla oyalanmasına da K'nın insanlık duygusu el vermiyordu. K işten sonra vakit kaldı mı, çokluk saat 9'a kadar bankada çalışıyordu, tek başına ya da memur arkadaşlarıyla biraz dolaşıyor, derken bir birahaneye uğruyor, gedikli müşteriler ayrılmış masada çokluk kendisinden yaşlı beylerle genel olarak saat 11'e kadar oturuyor, bu ilkbahar akşamlarını işte böylece geçiriyordu. Ama bu düzenin dışına çıktığı zamanlarda yok değildi. Örneğin çalışkanlık ve güvenilirliğini pek takdir eden banka müdürü bazen onu arabasıyla bir gezinti yapmaya çağırıyor veya akşam yemeği için alıp villasına götürüyordu. Ayrıca K, haftada bir, gece geç vakitlere dek bir tavernada garsonluk yapan, bu yüzden konuklarını gündüz yatakta kabul eden Elsa adındaki bir kızı dolaşıyordu. Ama bu akşam, yoğun bir çalışmayla, ayrıca doğum gününü kutlamaya gelen eş dostunun saygı ve sevgi dolu dileklerini dinlemekle gündüz çarçabuk geçmişti. Doğruca eve gitmek istiyordu. Çalışırken verdiği bütün kısa molalarda hep eve gitmeyi geçirmişti aklından. Sabahleyin olanlar Bayan Grubach'ın pansiyonunda baştan aşağı bir düzensizliğe yol açmış da düzenin yeniden kurulabilmesi illa kendisinin bulunmasını gerektiriyormuş gibi belirsiz bir duygu vardı içinde. Bir kez bu düzen yeni baştan kurulmaya görsün. Sanki söz konusu olaylardan iz eser kalmayacak, her şey yine eski akışını izleyecekti. En başta şu üç memur bakımından korkulacak bir şey yoktu ortada. Her üçü de bankadaki memur kalabalığı arasına yeniden gömülüp gitmişti. Hallerinde hiçbir değişiklik sezilmiyordu. Kendilerini bazen tek tek, bazen hep birden sık sık odasına çağırmıştı K. Bunu da yalnız davranışlarını izlemek için yapmış ama her defasında bir gönül rahatlığıyla onları yine uğurlamıştı. Akşam saat 9.30'da kaldığı pansiyonun önüne gelince kapıda bacaklarını aralamış dikilen ve pipo içen bir oğlanla karşılaştı. ''Sen kimsin?'' diye sordu hemen ve yüzünü oğlanın yüzüne yaklaştırdı. Holun boşunda pek bir şey seçilecek gibi değildi. ''Kapıcının oğluyum efendim.'' diye cevapladı oğlan. Ağzından piposunu aldı ve kenara çekilip K'ya yol verdi. K elindeki bastonu sabırsızlıkla yere vurarak ''Kapıcının oğlu mu?'' diye sordu. ''Bir isteğiniz mi vardı efendim, babamı çağırayım?'' ''Hayır hayır'' dedi K. Sesinde bağışlayıcı bir ton seçiliyordu. Sanki oğlan bir kabahat işlemiş de bunu affeder gibiydi. ''Hayır istemez'' diye tekrarlayarak yürüdü. Merdiveni çıkmadan bir kez daha dönüp arkasına baktı. Doğru kendi odasına gidebilirdi ama Bayan Grubahi ile konuşmak istediğinden onun odasına varıp tıklattı kapıyı. Bayan Grubahi masanın başına oturmuş çorap yamıyordu. Önünde henüz yamanmamış bir yığın eski çorap vardı. Böyle geç vakit rahatsız ettiği için dalgın özür diledi K. Ama Bayan Grubahi kendisini pek güler yüzle karşılayıp özür falan işitmek istemediğini söyledi. Dilediği saatte gelip onunla konuşabilirdi K. Hani kendisi de çok iyi biliyordu ki kiracılar içinde en çok beğendiği, en sevdiği kimse oydu. Çevresine şöyle bir göz gezdirdi K. O da yine tas tamam eski durumunu almış, pencere önündeki küçük masadan sabahki kahvaltı sofrası kaldırılmıştı. Şu kadın elleri sessiz sedasız çalışıp ne çok işler beceriyor diye geçirdi içinden. Kendisi o tabakları, fincanları dünyada dışarı taşıyamaz, belki hemen düşürüp kırardı. Bir şükran duygusuyla Bayan Grubahi'ye baktı. ''Bu geç vakitte hala ne diye çalışıyorsunuz?'' diye sordu. Masada Bayan Grubahi'yle yan yana duruyorlar, K elini zaman zaman çorapların içerisine gömüyordu. ''İş çok da'' diye cevapladı Bayan Grubahi. ''Gündüz kiracıların işleriyle uğraşıyorum, kendi işlerimi görmem için bana kala kala geceleri kalıyor.'' ''Üstelik ben de bugün bir sürü iş açtım başınıza'' dedi K. Bayan Grubahi biraz meraklanmış, ''Hayrola ne işi?'' diye sordu. Yamadığı çorabı bıraktı elinden. ''Sabahleyin buraya gelen adamları söylemek istiyorum.'' ''Ha öyle mi?'' dedi Bayan Grubahi. Yeniden önceki sakin haline döndü. ''Hayır pek fazla uğraştırmadı beni.'' K sustu. Bayan Grubahi'nin çorabı yamamak üzere yeniden elini aldığını gördü. ''Böyle bir şeyden söz açmama şaşırdı sanırım.'' diye geçirdi içinden. Bundan söz açmamı doğru bulmuyor anlaşılan. Benim için de tersine pek önemli. Bu işi ancak yaşını başına almış bir kadınla konuşabilirim. Yo yo dedi. Bunun sizi zahmete soktuğu kuşkusuz ama bir daha olmayacak. Bayan Grubahi Kaan'ın söylediklerini pekiştirerek hayır bir daha olmaz dedi ve adeta üzgün gülümsedi. Ciddi mi söylüyorsunuz diye sordu Ka. Bayan Grubahi sesini alçaltarak evet diye cevapladı. Ama her şeyden önce pek önemsemeyin bu işi. Dünyada neler olmuyor ki? Madem benimle böyle teklifsiz konuşuyorsunuz, size çekinmeden itiraf edeyim. Ben kapı arkasından biraz kulak kabarttım konuşulanlara. Sonra iki görevli de bana kimi şeyler çıtlattı. Anlaşılan ortada dönen sizin mutluluğunuz. Ki bu da benim doğrusu can ve yürekten istediğim bir şey. Hani belki isteğim bu kadarı fazla. Çünkü ben nihayet sizin sadece ev sahibinizim. Sözün kısası, kimi şeyler çalınmadı değil kulağıma. Ancak diyemem ki işittiklerim öyle pek kötü şeylerdir. Hayır, tutuklandınız doğru ama öyle bir hırsız gibi değil. İnsanın bir hırsız gibi tutuklanması kötü şey ama sizinki? Bana kalırsa bilgitçe bir şey bu. Saçma bir söz söylersem özür dilerim. Bana bilgitçe bir şey gibi görünüyor. Gerçi anladığım yok ama illa anlamak gerekmez ki. Söyledikleriniz asla saçma değil Bayan Grubahi. En azından ben de biraz sizin gibi düşünüyorum. Ama benim olup bitenler üzerindeki yargım sizinkinden biraz daha sert. Doğrusu olanlara öyle bilgitçe bir şey gözüyle baktığım yok. Tersine hiçbir önem taşımayan şeyler hepsi. Gafil avlandım o kadar. Uyanır uyanmaz ananın ortalarda görünmeyi işine bakmayarak hemen yataktan kalksaydım da kimsenin yoluma durmasını aldırmayıp size gelseydim bugünkü kahvaltını her günkünden ayrı bir yerde diyelim mutfakta yapar giysilerimi de size yollayıp odamdan aldırtırdım. Sözün kısası akıllıca davransaydım olanlar olmaz olacakların da vaktiyken önüne geçilirdi. Ne var ki boş bulunuyor insan. Hani bankada hazırlıklıyımdır hep. Böyle bir durum dünyada başıma gelmez. Bankada ayrı bir odacım var. Masamın üzerinde bir dış telefon ve bir iç telefon var. Girip çıkanların kesilmez arkası. Müşteriler gelir, memurlar gelir. Hem bankada her şeyden önce bir çalışma havası içinde bulunurum. Yani aklım başındadır hep. Bankada böyle bir durumla karşılaşmak benim için adeta zevk olurdu. Ama geçti artık. Zaten ben de bu işten hiç söz açacak değildim. Sadece sizin ne diyeceğinizi, sizin gibi aklı başında bir kadının bu konuda ne söyleyeceğini merak etmiştim. Aynı düşünceleri paylaştığımıza sevindim doğrusu. Şimdi elinizi uzatın da böyle bir görüş birliğine toka ederek pekiştirelim. Acaba elini uzatacak mı? Şef vermemişti elini diye düşündü K. Öncekinden daha değişik bir bakışla süzerek Bayan Grubahi'ye baktı. Kendisi kalkınca Bayan Grubach da kalkmıştı ayağa. Kaan'ın bütün söylediklerini akıl erdiremediğinden ne yapacağını biraz şaşırmış gibiydi. Bu yüzden, ''Niçin bu kadar üzerinde duruyorsunuz canım Bayka?'' dedi ağlamaklı bir sesle. Oysa hiç de söylemek istemediği düpedüz yersiz bir sözdü bu. Tabi bu arada toka etmeyi de unutmuştu. ''Yo, hiç de üzerinde durmuyorum.'' diye cevapladı Ka. Birden yorgun düşmüş ve kadından gelecek tüm onaylamaların değersizliğini anlamış. Kapıya varınca, ''Fräulein Büsner evde mi acaba?'' diye sordu. ''Hayır.'' dedi Bayan Grubach ve kuru bilgiyi verirken geç kalmış anlayışlı bir ilgiyle gülümsedi. ''Tiyatroya gitti. Bir şey mi diyecektiniz? İsterseniz ben ileteyim kendisine.'' ''Yo, biraz konuşacaktım, o kadar.'' ''Bilmem ki ne zaman gelir. Tiyatroya gitti mi hep geç döner eve.'' Başı yerde. ''Zaten önemli değil pek.'' dedi K. ve gitmek için kapıya yöneldi. ''Bugün odasını işgal ettim de kendisinden özür dileyecektim.'' ''Dilemeseniz de bir şey gerekmez Bay K. Bu kadar ince düşünmeyin. Kızın olup bitenden hiç haberi yok. Sabah erken evden ayrıldı. Bir daha da dönmedi. Sonra eskisi gibi derleyip toparladık odayı. Buyurun kendiniz bakın isterseniz.'' Ardından Fräulein Büsner'in oda kapısını açtı. ''Teşekkür ediyorum, inanıyorum size.'' diye cevapladı K. Ama yine de açılmış kapıya doğru yürüdü. Karanlık odayı ayın sessiz aydınlığı doldurmuştu. Seçebildiği kadar gerçekten her şey yer yerindeydi. Sabahki bluz da pencere kolundan kaldırılmıştı. Yataktaki yorgan ve yastıklar dikkati çekecek kadar kabarık duruyordu. Yer yer ay ışığı vurmuştu üzerlerine. ''Fräulein Büsner çokluk geç dönüyor eve.'' dedi K. Sanki bunun sorumlusu Bayan Grubach'mış gibi kadına baktı. Fräulein Büsner'i bağışlatmaya çalışarak ''Eh gençlik işte.'' diye cevapladı Bayan Grubach. ''Tabi tabi.'' dedi K. ''Ama aşırılığa varabilir.'' ''Varabilir.'' dedi Bayan Grubach. ''Ne kadar da doğru düşünüyorsunuz Bay K. Hatta şimdi Fräulein Büsner konusunda bile ne kadar haklısınız.'' ''Kıza kara çalmak istemem kuşkusuz. İyi kız, cana yakın, içten, tertipli, titiz, hamarat. Bu taraflarını hiç diyecek yok doğrusu. Ama şurası da gerçek ki yeteri kadar onurlu, yeteri kadar ağırbaşlı değil.'' Bu ay kendisine iki kez kuytu sokaklarda rastladım. İkisinde de değişik erkekler vardı yanında. Söylemeye dilim varmıyor. Allah biliyor ya, ilk kez sizi açıyorum. Ama görüyorum ki Fräulein Büsner'in kendisiyle bu işi konuşmadan olmayacak. Sonra ona kuşkuyla bakışımın nedeni yalnız bu değil. Tepesi atmış neredeyse öfkesini saklayamayarak ''Tamamen yanlış düşünüyorsunuz.'' diye atıldı K. ''Fräulein Büsner'le ilgili sözlerimi de yanlış anladınız. Ben öyle demek istememiştim. Hem sizi açıkça uyarmak isterim. Onunla bu konuda herhangi bir şey konuşmaya kalkmayın sakın. Düpedüz yanılıyorsunuz. Ben Fräulein Büsner'i çok iyi tanıyorum. Söylediklerinizin bir teki bile doğru değil. Ama olabilir. Belki fazla ileri gidiyorumdur. Önünüze durmayayım. Dilediğinizi buyurun söyleyin kendisine. İyi geceler.'' Rica dolu bir tonla ''Bay K.'' diye seslendi Bayan Grubach. Ve o anda odasına varıp kapıyı açmış bulunan Kaan'ın arkasından seyirtti. ''Şimdiden Fräulein Büsner ile konuşmak isteyen yok ki. Elbet konuşmadan önce bir süre daha izleyeceğim kendisini. Bildiklerimi size söyledim, o kadar. Nihayet pansiyonun temiz kalması bütün kiracıların dilediği bir şeydir, değil mi ama? Eh, benim de bütün çalışmam pansiyonu temiz tutmak için.'' ''Temiz tutmak ha?'' diye cevapladı K kapı aralığından. ''Pansiyonu temiz tutmak istiyorsanız ilkin beni atın dışarı.'' Sonra vurup kapadı kapıyı. Bayan Grubach'ın hafifçe kapıyı tıklatmalarını aldırmadı. Ama uyumayı hiç canı istemiyordu K'nın. Dolayısıyla henüz uyanık kalmaya karar verdi. Böylelikle Fräulein Büsner'in eve ne zaman döndüğünü de öğrenebilecekti. Fräulein Büsner eve dönünce vakit ne kadar uygunsuz olursa olsun belki gidip birkaç kelime konuşabilirdi kendisiyle. Pencereye yaslanmış yorgun gözlerini ovup dururken bir an Fräulein Büsner'i kandırmayı, onunla pansiyondan çıkıp giderek Bayan Grubach'a bir ders vermeyi düşündü. Ama hemen ardından bunu korkunç derecede aşırı bir davranış olarak gördü. Hatta sabahki olaylar yüzünden pansiyonu değiştirmeyi tasarlıyormuş gibi kendisine karşı bir kuşku uyandı içinde. Böyle bir davranıştan da saçma, her şeyden önce yersiz ve bayağı bir şey olamazdı. Bomboş sokağa bakmaktan usanınca gidip kanepeye uzandı. Pansiyona gelecekleri yattığı yerden görebilmek için odanın kapısını az bir şey aralamıştı. Aşağı yukarı 11'e kadar bir yandan pro içerek sakin sakin yattı kanepede. Ama daha çok dayanamayıp kalktı. Sanki bu davranışıyla Fräulein Büsner'in eve dönmesini çabuklaştırabilirmiş gibi hole çıktı biraz. Hani kıza karşı pek bir özlem duyduğu yoktu. Hayalini şöyle doğru dürüst kafasında canlandıramıyordu bile. Ama şu anda kendisiyle konuşmak istiyor, onun eve geç kalıp bugünün bitimine üstelik bir huzursuzluk ve düzensizlik getirmesi canını sıkıyordu. Akşam yemek yememiş, bugün için Elza'ya gitmeyi tasarlamışken gidememiş, bunlara da yine Fräulein Büsner yol açmıştı. Ama henüz Elsa'nın çalıştığı taverneye uğrayıp hem yemek yiyebilir hem Elza'yı görebilirdi. Fräulein Büsner'le konuştuktan sonra öyle de yapmayı düşündü.